Herkese merhaba, Gölge Kimlikler'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Dilara, umarım hepiniz iyisinizdir. Bugünkü olayımızda sizlere Fransa'da en çok konuşulan kayıp davalarından birisi olan Lucas Tronche'dan bahsedeceğim. Eğer hazırsanız hemen başlayalım. Lucas Tronche 18 Nisan 1999 tarihinde Eric ve Natalie'nin ikinci çocuğu olarak Fransa'nın güneyinde dünyaya geldi. Çiftin ilk çocuklarının adı Valentin ve en küçük çocuklarının adı da Arthur'du. İnsanlar Lucas'ı yardımsever, nazik, içine kapanık ve mutlu bir genç olarak tanımlardı. Lucas hayvanlara ve doğaya inanılmaz bir sevgi ve ilgi duymaktaydı. Bu yüzden zamanının çoğunu dışarıda etrafı inceleyerek geçirirdi ve öğrenebileceği her şeyi öğrenmeye çalışırdı. Bu ilgisi sayesinde küçük yaşta okul dışı aktivite olarak izcilik yapmaya başladı ve böylelikle birkaç yıl sürecek olan izcilik serüvenini de başlatmış oldu. İzcilik yaparken Lucas birçok temel hayatta kalma bilgisini öğrenmişti. Aynı zamanda bu aktivite onun hayır ve gönüllülük işlerinde de yer almasına yol açtı ve sorumluluk bilinci de epeyce gelişti. Aslında Lucas için doğuştan izci tabirini kullanmak yanlış olmazdı çünkü gereken bütün özelliklere sahipti. Lucas izciliğe olan bağlılığı ve ilgisi nedeniyle zamanının çoğunu bu aktiviteyi yaparak geçirse de okulda derslerinde de başarılıydı ve eğitimiyle ilgilendiği aktiviteler arasındaki dengeyi çok güzel bir şekilde kurmuştu. Bu yüzden okul dışı aktiviteler eğitim hayatını etkilememekteydi. Her ne kadar çok konuşkan bir tip olmasa da spora da ilgisi vardı, özellikle badminton'a ve müsabakalarda yer almaktan hoşlanırdı. Aynı zamanda tıpkı erkek kardeşleri gibi yüzme konusunda çok hevesliydi. Bu nedenle yüzme kurslarına da katılıyordu. Yani çevresi tarafından içine kapanık bir çocuk olarak tanımlansa da bu durum kendisini sosyal aktivitelerden geri çekmesine neden olmamıştı. Hayatında her şey çok güzel gidiyordu. Arkadaşları ve ailesi tarafından seviliyordu ve genel olarak ergenliği de oldukça sakin ve sorunsuz atlatmaktaydı. Şimdi isterseniz Lucas'ın kayboluşundan hemen önce gerçekleşen olaylara bakalım. 2015 yılında Şubat ayının ortalarında diyebiliriz, Lucas daha önce hiç deneyimlemediği uyku problemleri yaşamaya başladı. Hatta bu durum babasının bile dikkatini çekmişti. Şubat ayı bittiğinde aile kayak tatili için bir yer ayarlamıştı ve bu yer Lucas'ın da tatil yapmak için favori yerlerinden bir tanesiydi. Fakat Lucas bu tatil boyunca oldukça melankolik davranmaya başlamıştı. Ki bu onun kendi karakterine çok ters bir davranış biçimiydi. Ayrıca iştah problemleri de yaşamaktaydı. Neredeyse birkaç gün boyunca hiçbir şey yememişti. Ama bir süre sonra Lucas'ın iştahı geri geldi ve aile tatillerini her zamanki gibi devam etti. 14 Mart günü geldiğinde Lucas en sevdiği kuzenlerinden bir tanesiyle vakit geçirdi ve ertesi günde yetişkin gözetiminin olmadığı 2 günlük bir kamp aktivitesine katıldı. Geri döndüğünde babasına bu deneyimden çok hoşlandığını ve güzel vakit geçirdiğini söylemişti. Böylelikle Lucas yavaş yavaş eski neşesini de geri kazanmaya başlamıştı. Takip eden haftada Lucas 16 Mart ve 17 Mart tarihinde okula gitti ve herhangi garip bir şey yaşanmadı. 17 Mart akşamı her zamanki gibi haftalık badminton antrenmanına katıldı ve ne arkadaşları ne de spor hocası Lucas ile ilgili garip bir durum fark etmedi. Yani aslında her şey tam da olması gerektiği gibi ilerliyordu. Eve geldiğinde babası Eric'e gününün çok güzel ve heyecanlı geçtiğini anlattı. Daha sonra da uyumaya gitti. 18 Mart 2015 Çarşamba günü tıpkı diğer günler gibi başlamıştı. Bütün aile gün ışığıyla uyandı ve günlük rutinleri için hazırlanıp kahvaltı yaptılar. Saat 7.45 gibi Natalie işe giderken oğlunu okula bıraktı. Sınıfına giden Lucas her zamanki günlük rutinlerine devam ediyordu. Hiçbir stres işareti yoktu ve normalden farklı da davranmıyordu. Sınıf arkadaşları o gün gayet mutlu olduğunu söylemişti. 12.20 geçe Lucas eve geldi ve öğle yemeği yedi. Daha sonra en küçük kardeşi Arthur'un arkadaşının bir doğum günü partisi olduğu için onunla beraber partiye gitti ve biraz orada zaman geçirdi. Saat 3 gibi eve geldi ve büyük kardeşi Valentin ile birlikte zaman geçirdi. Bir saat sonra ise atıştırmalık bir şeyler almak için mutfağa indi ve daha sonra evin dışarısına çıktı. Valentin Lucas'ı tek başına dışarıda görmüştü ve bir şeyler atıştırırken aynı zamanda telefonuyla ilgileniyordu. Fakat Valentin pencereden baktığı için tam olarak telefonunda ne yaptığını göremedi. Çünkü mesafe oldukça uzaktı. O yüzden dediğim gibi biriyle mi mesajlaşıyordu yoksa yalnızca internetten bir şeyleri mi kontrol ediyordu? Valentin bunu anlayamadı. Bir saat daha geçmişti ve artık Lucas ve Valentin için yüzme kursuna gitme vaktiydi. Havuza gitmek için genellikle evlerine yakın olan bir otobüs durağını kullanıyorlardı. Otobüs durağına gidene kadar da scooterlarını kullanmaktaydılar. Valentin her ne kadar Lucas'a acele etmesini söyleyip onu hızlandırmaya çalışsa da Lucas hazırlıklarını tamamlamada biraz geç kalmıştı. Çünkü genelde evi 5 gibi çoktan terk etmiş olurlardı. Valentin Lucas'ı son bir kez daha acele etmesi için uyardı ve geç kalacaklarını söyledi. Bunun üzerine Lucas ona önden gitmesini ve evi kilitleyip ona birkaç dakika sonra otobüs durağında yetişeceğini söyledi. Ve bu da kesin olarak Lucas'ın görüldüğü son andı. Saat 5'i 10 geçe Valentin Lucas'ı arkasında bıraktı ve daha sonra yapılan kamera incelemelerinde Valentin'in otobüs durağına tek başına yürüdüğü görüntülendi ve Lucas görünürde yoktu. Tam da bu dakikalarda Lucas'ın yüzme ekipmanlarını geride bıraktığı, içerisinde birkaç eşya bulunan çantasını aldığı ve evi kilitleyip oradan kaybolduğu düşünülmekte. Saat 5'i 14 geçe de Lucas'ın telefonu muhtemelen kendisi tarafından kapatıldı. Saat 5.30 gibi Valentin Lucas'ı arayarak ona ulaşmaya çalıştı. Çünkü söylediği gibi otobüs durağında onunla buluşmamıştı ve Valentin haliyle nerede kaldığını merak etti. Çünkü otobüs gelmişti ve artık kalkmak üzereydi. Ama elbette telefonu kapalı olduğu için Lucas'a ulaşamadı. Daha sonra Valentin Lucas'ın belki de o gün yüzmeye gelmek istemediğini ve fikrini değiştirdiğini düşündü. O yüzden otobüse binerek duraktan ayrıldı. Artık saat 6 olmuştu ve Natalie ile en küçük çocuğu Arthur birlikte eve geldi. Lucas ve Valentin'in havuzda beraber olduğunu düşünen Natalie, onları havuzdan almaya gitmeden önce de saat 8'e kadar birkaç ev işi yaptı. Natalie çocukları almaya havuza gittiğinde yalnızca Valentin'i görmüştü ve en büyük oğlu ona Lucas'ın antrenmana gelmediğini ve kendisinin onun evde kaldığını düşündüğünü söyledi. Bunun üzerine de annesi Lucas'ın evde de olmadığını belirtti. Lucas'ın herhangi bir kazaya karışmış olabileceğinden şüphe eden anne birkaç acil servis hattını ve yakınlardaki hastaneleri aradı. Fakat hiçbirisinde Lucas'tan bir iz yoktu. Daha sonra Natalie Lucas'ın arkadaşlarını aradı ama onlardan da kimse Lucas'ın nerede olduğunu bilmiyordu. Lucas'ın böyle ortadan kaybolması hiç onun karakterine uyan bir davranış değildi. Daha önce de belirttiğim gibi ailesiyle gayet iyi geçiniyordu ve hayatı da kaçıp uzaklaşmak isteyeceği bir hayat değildi. Bu yüzden annesi iyice endişelenmeye başlamıştı. Arkadaşlarından da herhangi bir haber çıkmayınca anne doğrudan polisi aradı ve kayıp başvurusunda bulundu. Baba Eric de gece yarısı gibi işten eve döndüğünde oğlunun durumu hakkında bilgilendirilmişti. Fransız polisler Natalie'nin ihbarından çok kısa bir süre sonra hemen arama çalışmalarına başladı. Bir hafta boyunca ailenin evinin etrafındaki sayısız arazi arama ekipleri ve gönüllüler tarafından arandı. Etraftaki göller, nehirler, dalgıçlar tarafından aranıyor, özel eğitimli köpekler de kullanılıyordu. Ayrıca arama helikopterleri de görevdeydi. Arama süresince yaklaşık 1500 kişi görev aldı ama maalesef Lucas'tan hiçbir iz bulunamadı. Lucas'ın fotoğrafları birçok sosyal platformda yayınlandı ve aile yine birçok televizyon programına çıkarak oğulları ile ilgili bilgisi olanların onlarla iletişime geçmesini istedi. Aileye göre Lucas'ın birdenbire isteyerek ortadan kaybolması için hiçbir geçerli sebebi yoktu. Ailesiyle arası kötü değildi. Aksine onlara oldukça düşkündü ve okulda da sıra dışı bir şey yaşanmamıştı. Lucas'ın başarıları öğretmenleri tarafından her zaman takdir edilirdi ve okulda arasının kötü olduğu kimse de yoktu. Yetkililer tarafından aramalar devam ettiği sürece Lucas'ın ailesi, arkadaşları, öğretmenleri ve spor hocaları sorgulandı. Fakat yine bu gizemli kayboluş ile ilgili önemli bir bilgiye ulaşılamamıştı. Hatta o civardaki otobüs sürücüleri de sorgulandı ama sonuç yine değişmedi. Polisler Lucas'ın evini de aradılar ve görünüşe göre Lucas yüzme ekipmanlarını, kimliğini ve scooter'ını almamıştı. Fakat ilginç bir şekilde Lucas yanına koleksiyonunu yaptığı ve etrafta gezerken topladığı birkaç taş parçasını almıştı. Uyku tulumu izcilik yaparken yanından asla ayırmadığı bıçağı ve parası da evdeydi. Çok ilginç ve kafa karıştırıcı değil mi? Yani Lucas eğer kendi isteğiyle evden ayrılmış olsaydı en azından hayatta kalması için gerekecek malzemeleri yanına alması gerekirdi. Polisler Lucas'ın bilgisayarını ve tabletini de inceledi ama orada da hiçbir ipucu yoktu. Yalnızca Lucas'ın o gün Snapchat uygulamasını kullandığını tespit edebildiler. Yetkililerden hesabı incelemek için izin isteyen polisler izin aldıktan sonra gördüler ki hesapta normalden farklı hiçbir şey yoktu. Fakat polis o gün Lucas'ın Snapchat üzerinden birisi ya da birileriyle irtibata geçtiğini ve aslında onlarla buluşmaya gitmiş olabileceğini düşündü. Hatırlarsanız Lucas'ın abisi onu bir şeyler atıştırdığı sırada aynı zamanda telefonuyla oynarken görmüştü. Belki de burada gerçekten birileriyle konuşmaktaydı. Birkaç tane tanık Lucas'ı ortadan kaybolduğu gün gördüğünü iddia etti. Bunlardan ilki Lucas'ı saat 3'ü çeyrek geçe ve 3.30 arasında gördüğünü iddia eden bir kadındı. Kadının söylediğine göre Lucas bu zaman aralığında havuzun olduğu istikametin tam tersine üzüm bağlarının bulunduğu yöne doğru yürümekteydi. İkinci tanık ise 19 Mart günü öğle saatlerinde yani Lucas kaybolduktan bir gün sonra oluyor bu. Bordo ceket giyen bir genci çiftliğine yakın bir yerde yürürken gördüğünü söyledi. Kadının tanımladığı ceket Lucas'ın kaybolduğu gün giydiği cekete oldukça benzemekteydi. Ayrıca ikinci tanığın anlatışına göre bu gördüğü genç de üzüm bağlarına doğru yürümekteydi. Tanıkların polise verdiği bu bilgilerden sonra ekipler özel eğitimli köpeklerle beraber o gencin görüldüğü yere gittiler. Köpekler kokuyu 1 kilometre boyunca kuzeye doğru takip etmeyi başardı ama daha sonrasında kokunun izini kaybettiler. Aynı gün 19 Mart'ta gönüllüler Lucas'ı ararken aile dostlarından bir tanesi saat akşam 6.30 civarı bir tepede silüete benzeyen ve orada oturan bir figür gördüğünü söyledi. Bu aile dostu o kişinin bir fotoğrafını çekmeye çalıştı ama hava fotoğraf çekmek için oldukça karanlıktı ve o fotoğraftan hiçbir şey anlaşılmıyordu. Aynı zamanda Lucas diye de sürekli seslenmekteydi ama sanki o silüet bu seslenişten rahatsız olmuş gibi yürüyerek ortadan kayboldu. 4 gün sonra saat sabah 10.30 civarında yine gönüllüler Lucas için arama yaparken bir silüet gördüklerini ve o silüetin gönüllüler arama çalışmaları yaparken onları izlediğini söyledi. Söylediklerine göre oradaki kişi koyu renk kıyafetler giymekteydi. Gönüllüler tepeye yaklaşıp silüeti gördükleri noktaya ulaştıklarında ise ortada kimseler yoktu ve bugün hala o kişinin kimliği belirlenemedi. Kaynaklardan bir tanesine göre arama köpeklerinden birisi o noktaya götürüldüğünde Lucas'ın kokusunu aldığına dair tepkiler verdi. Fakat buradan da bir gelişme çıkmadı. Bir hafta sonra başka bir kişi, 25 yaşında bir motosikletli, polise gelerek 23 Mart öğle saatlerinde motosikletini sürerken Lucas'ı gördüğünü iddia etti. Tanığa göre Lucas bir sırt çantası takıyordu ve küçük bir köye giden yolda yürümekteydi. Bu tanığın Lucas'ı tanımlama şekli de oldukça doğruydu. Bu yüzden polisler bu bilgileri Lucas'a ulaşma yolunda oldukça umut vaat edici buldu. Polis ekipleri arabalarla, helikopterlerle ve arama köpekleriyle beraber bahsedilen bölgeye gitti. Ama yine ben artık söylemekten usandım. Bir sonuç yoktu. Daha sonra bir baba ve kız tanımalı kısa uyan bir genci kaybolduğu bölgeye yakın bir mağazada 45-50 yaşları arasında bir kadınla gördüğünü söyledi. Polisler yine bu ipucunun peşine düştü ama tekrar hiçbir şey bulunamadı. Gerçekten çok sinir bozucu. Ekipler aynı zamanda Lucas'ın evinde herhangi bir kan örneği bulabilecekler mi diye evi kontrol etmişti. Odasında kan izine benzeyen lekeler bulundu ve incelemeye gönderildi. Ama bunun sonucuyla ilgili elimizde herhangi bir bilgi yok, hiçbir zaman halk ile paylaşılmadı. Lucas'ın kayboluşundan sonra geçen birkaç ay içerisinde aile ve polisler yeni ipucular bulamadı. Fakat Ekim ayında Lucas'ın ailesi birdenbire anonim birisi tarafından gönderilen mektuplar almaya başladı. Bu mektuplar anne ve babaya Lucas'ın iyi olduğunu ve endişelenmemeleri gerektiğini söylüyordu. Bu süreçte aileye yaklaşık olarak 11 tane mektup gönderildi. Polisler tabii ki bu mektupların sahibini aramaktaydı ve 12 Temmuz 2016 tarihinde mektuplardan birinin gönderildiği yerin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler sayesinde gönderici kişinin kimliği tespit edildi. Harika. Sonunda işe yarayan bir bilgi bulduk. Galukas'ın kayboluşundan sorumlu kişi elimizde diyebilirsiniz. Ama çok üzgünüm ki bu mektupları yollayan kişi 57 yaşında bir akıl hastasıydı ve Lucas'ın kayboluşu ile ilgili bir bağlantısı yoktu. Yani yine polisin eli bomboştu. Aralık 2016 tarihine geldiğimizde polis bir robot resmi yayınladı. Robot resmi çizilen kişi bir tanığın iddiasına göre Lucas'ın kaybolduğu gün evlerinin etrafında dolanmaktaydı. Çizimde tanımlanan adam 40 yaşlarında ve keldi. Aynı zamanda iki kolunda da dövmeler bulunmaktaydı. Hiçbir ipucu gelmeyince Eylül 2017'de bu çizimde daha doğru sonuç verebilmesi için birkaç değişiklik yapıldı. Yaklaşık bir yıl sonra bu çizime benzeyen bir kişi belirlendi ve sorguya çekildi. Fakat Lucas'ın kaybolduğu gün evlerinin etrafında ve otobüs durağının civarında olmasının dışında bu olayla hiçbir ilgisi yoktu. Bu yüzden adam sorgulandıktan sonra serbest bırakıldı ve bu ipucu bu olaydaki en son kayda değer bilgiydi. Yinelenen arama çalışmaları, Lucas'ın kayboluşunun yıl dönümünde yapılan anma törenleri ve kar amacı gütmeyen kuruluşların yaptığı araştırmalara rağmen Lucas'ın kayboluşu maalesef bir gizem olarak kaldı ve ne olduğu asla ortaya çıkarılamadı. Şimdi size bu bahsettiğimiz dövmeli adamla ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum ve bunları yorumlamayı sizlere bırakıyorum. Tanığımıza göre bu dövmeli adam ailenin evinin etrafında motosiklet sürmekteydi ve bu yüzden de şüphe çekmişti. Tutuklanması da söylediğim gibi robot resim yayınlandıktan sonra yaklaşık 2 yıl sürdü. Fakat sorgulanma sırasında ortaya çıktı ki bu adam aslında araştırma öncesinde de ve süresince Banyal denen yerde yani Lucas'ın yaşadığı yerde yaşamaktaydı. Nasıl oldu da bu kadar dikkat çeken özelliklere sahip birinin bulunması tam olarak 2 yıl sürebildi? Adam kel, dövmeli ve motosikletli. Ayrıca neredeyse herkesin bu olaydan haberi vardı. Böyle birisini gün ışığında 2 yıl boyunca sokakta serbest gezerken yakalayamamak oldukça zor olsa gerek. Ayrıca bu dövmeli adamın hatırlarsanız Lucas ve Valentin daha otobüs durağı için yola çıkmadan durakta görüldüğüne dair de iddialar vardı. Otobüs durağının çevresinde güvenlik kameraları olmasına rağmen bu adamın kimliğinin belirlenememesi de oldukça ilginç bir detay bence. Lucas kaybolduktan yaklaşık bir yıl sonra gazetecilerden biri araştırmanın detaylarını içeren bir metin yayınladı ve bu araştırmalarında karşılaştıkları garip bir durum bulunmaktaydı. İlk başta dövmeli adam için verilen ipucular çok önem taşımamıştı ama daha sonra bir kırtasiye sahibi ortaya çıktı ve anlattığı şeyler bir miktar garipti. Kırtasiye sahibinin anlattığına göre Lucas kaybolduktan birkaç ay sonra ya Mayıs ya da Haziran ayında uzun boylu, kısa, koyu saçlı ve iki kolunda dövmeli bir adam motosiklet ile dükkanına gelmişti. Bu adam oldukça terliydi ve dağınık bir haldeydi. Dükkandakilere animatör olarak çalıştığını, akşamki etkinlikte de Lucas'ın kayıp ilanlarını insanlara dağıtmak istediğini söyledi. Yaklaşık 80 tane ilan sipariş etmişti. Fakat bu ilanla ilgili özel bir isteği vardı ve ilanların A3 formatında hazırlanmasını istedi. Polisler ve iş adamları tarafından dağıtılan ilanların hiçbirisi bu formatta değildi ve bunu isteyen tek kişi kendisiydi. Kırtasiye sahibi adamın borcunun 35 euro olduğunu söylediğinde ise bu dövmeli adam babasının ismini vererek babasının dükkanı ziyaret edeceğini ve parayı onun yerine ödeyeceğini söyledi. Babasının çalıştığı yerin bilgisini de dükkan sahibiyle paylaşmıştı. Fakat ertesi gün gelen kimse olmadı. Dükkan sahibi adamın babasının çalıştığı yeri aradı ve ortaya çıktı ki o isimde kimse orada çalışmamaktaydı ve muhtemelen o isimde birisi yoktu bile. Dövmeli adamın kendisi de oraya hiç dönmedi. Bu adamın polislerin sorguladığı dövmeli adamla aynı kişi olup olmadığı elbette ki bir soru işareti. Fakat polislere göre robot resmi çizilen dövmeli adam dükkandakinin aksine kısa boyluydu. Dava ile ilgili birçok teori ortaya atıldı. Bunlardan bazıları Lucas'ın hayatta kalma becerilerini denemek için evi terk ettiği, başka birisi tarafından kaçırıldığı ve bir arabanın çarpmasıyla hayatını kaybettiği için çarpan kişinin bedeni ortadan kaldırdığı şeklinde. Aile de sanırım sonuncusuna inanmayı tercih ediyor ama tabii hala içlerinde bir yerde oğullarının döneceği umudunu da taşımaktalar. Ben Lucas'ın evini isteyerek terk ettiğini düşünmüyorum. Ama o kadar az ipucu var ki elimizde, bir yorum da yapamıyorum açıkçası. Yani bir sürü soru işareti var ve hepsi cevapsız. Bu yüzden açıkçası kesin bir şey söylemek çok zor. Bugünkü bölümümüz bu kadardı. Umarım ilgiyle dinlemişsinizdir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.